Ayrım 55.
Müdür yine de dedi, Venezuela'da suç işlemediğinizden bir süre tutulacak, sonra bırakılacaksınız. Şimdilik müşahede altındasınız. Benimle konuşurken subaylardan çoğu köyde taze sebze bulamamaktan yakınıyorlardı. Kamp çevresinde işlenen tarlalar vardı ama sebze yoktu işte. Köyde yaşayanlar mısır, pirinç ve kara fasulye yetiştiriyorlardı, o kadar. Bana tohumluk bulurlarsa kendilerine bir sebze bahçesi yapabileceğimi söyledim, kabul ettiler. Bunun ilk faydası kamptan çıkarılmamız oldu. Deplankio ile birlikte cehennemden kurtulduk. Culiat Bolivar'da tutuklanan iki Fransız daha buraya getirilip yanımıza verildi. Bunlardan Toto Parisliydi, öteki Korsikalı. Dördümüz el ele verip tahtalardan ve palmiye dallarından iki ev yaptık. Birinde Deplankio ile ben, diğerine iki yeni arkadaşımız yerleşti. Toto ile birlikte yüksek masalar yapıyor ve bu masaların ayaklarını gaz dolu kutulara koyuyorduk. Amaç karıncaların tohumları yememesini önlemekti. Kısa sürede verimli domates, patlıcan, kavun ve taze fasulye fidanları yetiştirdik. Artık bunları tahta kasalarda çoğaltabiliyorduk. Karıncalara dayanacak kadar güçlenmişlerdi. Yeni domatesler yetiştirmek için de çevrelerinde hendekler kazıp suyla doldurduk. Böylece hem toprak devamlı nemli kalacak, hem de bu topraklarda sayıları pek çok olan böceklerin bitkilerimize varması engellenecekti. "Bu da nesi?" diye sordu Toto. "Şu taşa bak, amma da parlıyor. Ver bakayım şunu." Toto taşı bana verdi. Bu bezelye büyüklüğünde küçük bir kristaldi. Çok sert bir tabakayla çevrili olan taşın kırık yüzü yıkanınca daha da iyi parladı. "Pırlanta olmasın sakın." "Kapa çeneni Toto. Pırlanta da olsa gevezeliğin sırası değil. Bir pırlanta yatağı bulduk mu yaşadık. Taşı sakla da akşam bekleyelim." Akşamları subaylık sınavlarına hazırlanan bir onbaşıya, şimdi albay oldu, matematik dersleri veriyorum. Büyük bir soyluluk ve dürüstlüğün örneği olan bu adam, 25 yılı aşan dostluğumuz süresince bu üstün yanlarını defalarca göstermiştir. Şimdi albay Francisco Bologna Utrena adını taşımaktadır. "Francisco, bu ne? Kayalardan kopma bir kristal mi?" "Hayır," diyor Francisco taşı iyice inceledikten sonra. "Bir elmas. İyi sakla ve kimseye gösterme. Nerede buldun?" "Domateslerin altında." "Çok garip. Nehirden su getirirken almış olmayasın. Kovanı suya daldırdığında dibi kazıyor mu?" "Evet. Herhalde ondandır." "Elması ırmaktan Rio Cararine'den çıkardın dostum. Arama yapabilirsin ama dikkat et bakalım. Başka elmas getirmiş misin? Çünkü insan çoğu kere tek taş bulur. Ama tek taşın bulunduğu yerde diğerleri de var demektir." Toto işe koyuldu. Hayatı boyunca hiç böyle çalışmamıştı. O kadar ki bir şey söylemediğimiz diğer iki arkadaş, "Yeter be Toto," diyorlardı. "Nehirden kova kova su taşımaktan geberip gideceksin. Üstelik suyla birlikte kum da taşıyorsun." "Toprağı hafifletiyorum a inek," diyordu Toto. "Kumla karıştırınca suyu daha iyi süzüyor." Toto hepimizin devamlı alaylarına rağmen kova kova kum taşımaya devam etti. Bir gün elinde kovayla tam önümüzde kapaklandı. Boşalan kumdan iki bezelye tanesi büyüklüğünde bir elmas fırladı. Üstündeki tabaka kırılmıştı yine, yoksa elması görmemiz imkansızdı. Bizimki taşı hemen kapmak enayiliğini gösterdi. "Sakın," dedi Deplanku'ya, "bu elmas olmasın." Bazı askerler nehirde altın ve elmas bulunduğunu söylediler. Neden bu kadar çalıştığını açıklama fırsatı bulan Toto da dayanamayarak atıldı. "Şimdi bunca suyu taşımanın sebebini anladınız mı? Görüyorsunuz ki sandığınız kadar hıyar değilmişim." Toto 6 ayda 7-8 kratlık elmas sahibi oldu. "Benim de 12 iri, 30 kadar da küçük taşım var. Madencilerin dilinde bunlar ticari olabilirmiş. Günün birinde bulduğum taş ise 6 krat geliyor. Sonradan kara kasta yontulunca 4 kratı tutacak. Bu elmas bugün de yanımda. Gece gündüz parmağımda taşırım. Deplanköy ile Antarköy'le de birkaç değerli taş bulabildiler. Kürekte taşıdığım tüp yanımda. Taşları tüpün içine koydum. Onlar da sığır boynuzundan tüpler yaptılar ve bu küçük hazineleri içlerine yerleştirdiler. Geleceğin albayı, onbaşı Francisco Bologno'nun dışında kimse bir şey bilmiyor. Domatesler ve diğer bitkiler gelişti. Subaylar her gün kantine taşıdığımız sebzelerin parasını mutlaka veriyorlar. Rahat sayılırız. Çalışırken başımızda duran yok. Evlerimizde yatıp kalkıyoruz. Kampa uğradığımız olmuyor. Saygı görüyoruz, bize herkes iyi davranıyor. Tabii fırsat buldukça bırakılmamız için müdüre asılıyoruz. Her keresinde de kurtulmanız yakındır diyor. Diyor ama 8 aydır buradayız. Bir şey olduğu yok. Yine başlıyorum kaçmaktan söz etmeye. Ne Toto ne de diğerleri buna kulak asıyorlar. Nehri ölçmek için kendimi bir misina ile olta iğnesi buldum. Artık balık da satıyorum. Özellikle 1 kilo gelen ve köpek balıklarınkiler kadar keskin dişlere sahip, insan eti yiyen ünlü karibeleri. Bugün ortalık birbirine girdi. Çarpık diye alınan Gustav Drangdon, müdürün kasasındaki 70 bin bolivarı da yürüterek kaçtı. Duranto'nun ilginç bir hayat hikayesi var. Çocukluğu Oleron adasındaki islahanede geçmişti. Atölyede ayakkabıcılık yapıyordu. Günün birinde yaptığı ters hareket sonucu kalçası kırıldı. İyi bakılmadığı için kalça yerine tam kaynamadı. Duranton çocukluğuyla gençliğinin büyük bir bölümünü sakat geçirdi. Onu yürürken görmek iç paralayıcı bir şeydi. Bu cılız ve topal çocuk bir türlü kendisine boyun eğmeyen bacağını ancak sürüyerek ilerleyebiliyordu. 25 yaşında küreğe mahkum oldu. İslahanede uzun bir eğitim devresi geçirip hırsız yetişmesine şaşmamak gerekirdi. Herkes ona çarpık diyordu. Gaston Duranton adını bilen azdı. Çarpıktı işte, herkes de ona çarpık diyordu. Ama o haliyle kürekten kaçtı. Venezuela'ya ulaşabildi. Gomez diktatörlüğünün Venezuela'ya hakim olduğu yıllarda pek az kaçak paçayı kurtarabiliyordu. Bunlar arasında ince avcılarının yaşadığı Margarita Adası halkını bir sarı humma salgınından kurtardığı için rahat bırakılan Doktor Bugrot da vardı. Çarpık Sagrada, kutsal adı verilen Gomez'in gizli polisi tarafından yakalanıp yol işi altında çalışmaya gönderildi. Fransız ve Venezuelalı mahkumlar zincirle koca güllelere bağlanıyordu. Bu güllelerin üstüne Toulon kürek cehenneminden kalma zambaklar oyulmuştu. Yakınan çıkar da bu zincirler ve gülleler senin ülkenden geliyor yahu diyorlardı. Bak şu çiçeğe. Her neyse çarpık atıldığı kamptan da tüydü. Birkaç gün sonra yakalanıp bu gezinci kampa getirildi. Bütün mahkumların önünde çırılçıplak yere yatırıldı ve 100 kırbaç yemesi kararlaştırıldı. Bir adamın 80 kırbaçtan fazlasına dayanabildiği ender görülmüştür. Ama çarpık çok zayıftı. Dolayısıyla da kırbaç beline iyi oturmadı ve karaciğeri patlamadığından hayatı kurtuldu. Dayaktan sonra mahkumun kaba etlerinde açılan yaralara tuz serpmek ve yaralıyı güneşe bırakmak yaygın bir gelenekte. Yalnız başı kalın yapraklarla örtülür. Mahkumun dayaktan ölmesi kabul edilmiştir ama güneş çarpması sonucu ölmesini kimse istemez. Çarpık bu orta çağ işkencesinden de sağ çıktı. İşin garibi iyileşip ayağa kalktığında artık çarpık olmadığını fark etti. Kırbaç darbeleri yanlış kaynayan kalçasını kırmış tam yerine oturtuvermişti. Askerlerle mahkumlar mucize lafı ediyor, kimse bu işten bir şey anlamıyordu. Kör inançlara çok bağlı olan bu ülke insanları işkenceye gık demeden dayandığı için Tanrı'nın kendisine bu armağanı verdiğine inanıyorlardı. O günden sonra prangası ve güllesi çözüldü. Herkes tarafından korundu. Kampta çalışan mahkumlara su taşımakla görevlendirildi. Kısa sürede gelişen çarpık, bol yemek yiyerek iri yarı ve sporcu görünüşlü bir genç oluverdi. Fransız hükümeti bazı kürek mahkumlarının Venezuela'da yol yapımında çalıştırıldığını duymuştu. Bu insan gücünün Fransız Güyana'nda daha iyi değerlendirileceğini düşünen yöneticiler, Maréchal Franchet de Espere'yi görevlendirdiler. Maréchal Venezuela'ya geldi, diktatör Gomez'le görüştü ve bu adamların Fransa'ya iadesini istedi. Gomez, Fransızların istediğini kabul etti. Bir gemi Porte Cabello limanından mahkumları alıp götürmeye geldi. İşte o limanda geçen olaylar insanı gülmekten kırıp geçirecek nitelikte. Çünkü iade edilenler arasında Venezuela'nın çeşitli yerlerinde çalışan ve iyi tanıdıkları çarpıkın yeni görünüşünü bilmeyen vardı. "Hey Marcel, sen nasılsın? Kimsin sen yahu? Çarpık ve çarpık." "Sittir lan, benimle dalga mı geçiyorsun?" diyordu. Herkes bacaklarının üstünde dimdik duran bu yakışıklı ve iri yarı genci görünce şaşırıyorlardı. Genç ve şakacı bir oğlan olan çarpık yol boyu bütün tanıdıklarına seslenmekten geri durmadı. Kimse çarpıkın düzelebileceğini kabul etmiyordu. Geri döndüğünde hikayesini kendisinden ve Royal'deki diğer mahkumlardan dinlemiştim. 1943'te yine kaçan çarpık döne dolaşa Eldorado'ya vardı. Hep tutuklu da olsa Venezuela'da yaşadığından hemen bahçıvanlık görevine atanan Çapar'ın yerine aşçılığa getirildi. Köyde müdürün yanında çalışıyordu. Yani nehrin öbür kıyısındaydı. Müdürün odasında bir kasa, kasanın içinde de cezaevinin parası dururdu. Bizimki de günün birinde bugünün parasıyla 20 bin dolar değerindeki 70 bin bolivarı götürüverdi işte. Bahçemizin birbirine girişi bu nedenleydi. Müdür, kayınpederi ve görevli 2000 başı ortalığı birbirine katıyorlardı. Müdür bizi hemen kampa atmaya kalktı. Subaylar reddettiler. Gerek bize, gerekse çok memnun kaldıkları sebzeleri korudular. Sonunda hiçbir şeyden haberimiz olmadığına müdürü inandırdık. Bir şey bilseydik, biz de çarpıkla birlikte tüyerdik zaten. Ama bizim hedefimiz onun gidebileceği tek ülke olan İngiliz Güyanı'nda değil, Venezuela'da yaşamaktı. Çarpık İngiliz sınırının çok yakınında leş kargaları tarafından parçalanmış bir halde bulundu. Akla en yakın gelen ilk görüş Kızılderililer tarafından öldürüldüğüydü. Çok sonra Culidad Bolivar'da bir adam yakalandı. Yepyeni 500'lükler bozduruyordu. Eldorado kampı müdürüne paraları veren ve numaraları da kaydeden banka bu paranın çalınanlardan olduğunu hemen anladı. Adam suçunu itiraf etti ve iki suç ortağının da adını verdi ama onlar yakalanamadı. İşte çarpık diye anılan yakın dostum Gaston Duranto'nun hayatı ve sonu. Bazı subaylar gizlice mahkumlara Rio Corani'de altın ve elmas aratmaya başladılar. Büyük mallar bulunmadı ama sonuç olumluydu. Bu sonuçlar her madenciyi yüreklendirebilirdi. Bahçemin aşağısında bütün gün çalışan iki adam vardı. Bir Çinli şapkasını tersine çevirip içine toprak dolduruyor ve toprağı yıkıyorlardı. Elmas her şeyden ağır olduğu için şapkanın dibinde kalıyordu. Kısa süre içinde bir kişi öldü bile. Patronunun malını çalıyordu. Rezalet koptu ve gizli maden kapatılıverdi. Kampta belden yukarısı dövme içinde bir adam var. Boynunda da berberin Allah belasını versin yazılı. Sağ kolu felçli. Çarpık ağzı sarkık, dili ve akan salyalarıyla bir inme geçirdiği anlaşılıyor. Ama bu hastalığı nerede geçirdiğini bilen yok. Bizden önce buraya geldiğinden bir şeyden haberimiz yok. Nereden çıktığını bilen de yok. Tek bildiğimiz kaçak bir kürek mahkumu oldu. Göğsünde Betis Af yazılı. Bu ve boynundaki berberin Allah belasını versin yazısı azılılardan olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Gerek aynasızlar ve gerekse mahkumlar ona Picolin adını takmış. İyi bakım görüyor, günde 3 kere yemek yiyor, sigarası ihmal edilmiyor. Mavi gözleri capcanlı, bakışları da her zaman hüzünlü değil. Birine baktığında göz bebekleri neşeyle parıldıyor. Bütün söylenenleri anlıyor ama ne konuşabiliyor ne de yazabiliyor. Çünkü sağ kolu felçli, sol elinin de baş parmağıyla diğer 2 parmağı kopuk. Bu insan kalıntısı saatlerce dikenli tellere yapışık duruyor. Benim taze sebzelerle geçişimi bekliyor. Çünkü subay kantinine giderken genellikle bu yolu tutuyorum. Her sabah oradan geçerken de durup Picolina ile konuşuyorum. Dikenli tellere yaslanarak ölü sayılabilecek gövdesindeki hayat dolu güzel mavi gözleriyle bana bakıyor. Ona dostça şeyler söylüyorum. Başı ve göz kapaklarıyla anladığını belirtiyor. Zavallı felçli yüzü bir an aydınlanıyor. Gözleri kim bilir neler anlatmak için parlıyor. Ona hep yiyecek şeyler getiriyorum. Bu ya domates salatası oluyor, ya hıyar turşusu, ya küçük bir kavun, ya da ızgara balık. Picolina aç değil, çünkü Venezuela kamplarında yemek bol. Ama insan yine de değişiklik istiyor. Birkaç sigara bu küçük armağanlarımı hep tamamlıyor.